Erkam Radyo'nun muhterem dinleyenleri, Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla beraber Kırk Ambar programına hoş geldiniz efendim. Önce bir kısa izahatta bulunayım. Ben Deniz Halit Serhan Ercebelek. Normalde bu programın Ergün hocamla beraber yapan Ali Can Bey'in bir manisi zuhur ettiği için, şehir dışında bulunması gereken bir manisi zuhur ettiği için bizden rica etti. Biz de vekaleten Ali Can Bey'e haddimiz olmayarak Ergün hocamızın karşısında onu konuşturup ona aynı olma niyetiyle oturduk. Program Ali Can Bey'in, Ergün Bey'in programı ama bize de böyle bir vazife düştü. Bu vesilede siz sayın dinleyenlerimize selam vermiş olalım diye düşündüm. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Bize destek vermeye geldiniz, imdadımıza yetiştiniz.
Estağfurullah.
Allah razı olsun.
Efendim bu... Malumunuz gündemimizde tarihte yaklaşıyor bu Danıştay kararı açıklanacak falan ama evet. Onun daha önceliğinde konularımız var. Bir tanesi de Ayasofya'nın açılması meselesinde. Bu işin daha felsefi veyahut da sosyolojik boyutları anlamında açılsın açılmasın tartışmaların da acizane benim dikkatimi çeken bir konu oldu hocam. O da meclis kürsüsünde konuşan bir Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili'nin serdettiği bazı ifadeler var. Tabii o ifadelerin çoğu şeyi tartışılır ama ben burada bir yerinde takıldım. Onu müsaadenizle sizlere sormak istiyorum. Ne düşünebiliriz böyle bir söylem hakkında diye. Diyor ki bu milletvekili, Sultanahmet'te malum müze olmalıdır diye bir çıkışı var. O çıkışında şöyle bir gerekçeyle gerekçelendiriyor. Sultanahmet diyor aynı Ayasofya gibi dünya kültür mirasına girmiştir. Artık insanlığın ortak malıdır. Dolayısıyla müze olmalıdır diyor. Şimdi şeyi geçiyorum, yani herhalde hayatında hiç Sultanahmet'e gitmemiş. Şu anda Sultanahmet'e müzeden çok turist gidiyor zaten. Evet. Yani kimse de değil mi? Bizim maalesef. Hiçbir camimize niye turist maalesef. Girdi diye. Evet. Hatta bedava giriyor. Yarın müze olsa belki para isteyeceğiz onlardan. Evet. Olmaz inşallah. Evet. Dolayısıyla bedava giriyor. Böyle bir bizim Müslümanlar olarak böyle bir şeyimiz, reddedici, ötekileştirici tavrımız yok. Allah'ın mabeti giriyorsa buyurun girsin, evet. Edebine riayet şartıyla diyoruz. Ama burada beni esas rahatsız eden, sanki bir dini alanın o dini fonksiyonunu ifa ederek insanlığın ortak mirası olamayacağı. Dolayısıyla insanlığın ortak mirası haline gelmişse, seviye aldıysa tırnak içerisinde dini kimliğinden arınması gerektiği, yani seküler olması, yani laik olması gerektiği, buradan da hareket edersek sanki bir kurum veya bir kişi yükselecekse, İnsani değer anlamda ortak bir değer haline gelecekse bu mutlaka dinden, dini ritüellerden, kutsal dediğimiz şeyden, belki daha doğru ifadesi o, siz daha iyi bilirsiniz.
Estağfurullah.
Tasfiye olması, onların ifadesiyle arınması, bizim ifademizde tasfiye olması gerekir ki bir meratip kazansın, bir derece kazansın gibi. Ben daha böyle hastalıklı bir oku, bunu bilerek mi söyledi bu adam yoksa bilinçaltını mı kustu bilemiyorum. Bir şey hissettim. Ne düşünürsünüz hocam bu hususta?
Burada tabii İbrahim Kaboğlu sıradan bir isim değil. Sıradan bir insan değil. Yani bir Türkiye'nin ana muhalefet partisinde yer alan bir milletvekili, bir profesör, ciddi bir hukuk müktesebatı var. Ve dolayısıyla Türkiye'de belli bir elit kesimi temsil eden, onu simgeleyen birisi. Onun konuşması aslında o elitlerin zihniyet dünyasını da yansıtan, onu da dışa vuran bir durum. O açıdan önemli. Bireysel bir açıklama olarak algılamamak gerekiyor.
Değil.
Türkiye'de kendilerini her zaman egemen görmek isteyen, her zaman ilerici ve modern diye takdim eden aydınlar zümresinin, elitler kesiminin zihniyet dünyasına ayna tutan bir konuşma. Önemli. İki şey var burada. Bir tanesi bunlar ilerlemeci bir anlayışa sahipler. Hı. Ve dünyaya ilerleme üzerinden bakıyorlar.
Hegelist yani.
Evet, hegelist.
İlerleyeceğiz.
Pozitivist. Yani pozitivist. Efendim büyü, din, bilim. Hı. En basit olarak. Artık din ve büyü aşılıyor. Biz bilim düzeyindeyiz.
Auguste Comte gibi yani. Son evredeyiz. En üstün
evredeyiz. Son evredeyiz. Artık bütün insanlığa mal olan demek tamamıyla dinden, maneviyattan, gelenekten uzaklaşmak manasına geliyor. Bu açıdan baktığı zaman da Ayasofya'da insanlığa mal olacaksa ona göre bütün bu dini özelliklerden, manevi özelliklerden, geleneksel algılardan kurtulması gerekir.
Gerekir.
Bu aynı zamanda ciddi bir seküler bilinci de anlatıyor. Hakikaten çağımızı tanımlamak için birçok kavramlar kullanılıyor ama bence en önemli kavramlaştırmayı yine bir sosyolog olan Kanadalı Charles Taylor'ın Seküler Çağ, koca bir
çok
kitabı
güzel bir
var
kitabı.
Değil mi?
Yani korkutuyor adamı bakınca
korkutuyor,
ama
birkaç kilo geliyor.
Birkaç kilo geliyor yani tartıyla satılır gibi. Ama çok güzel bir kitap dediğiniz
çok
gibi.
Çok güzel bir kitap, önemli bir kitap ve hakikaten seküler bir çağ. Ben Kudüs'ü hep merak ediyordum. Kudüs'e gittiğimde çok etkilendim. Çok etkilendiğim boyutlardan birisi de çok seküler bir çağda olduğumuzu hissetmekti.
Hakikaten. Kudüs dışında.
Evet, yani Kudüs'te yani, şunu hissettim. Ya burası işte peygamberler, Hazreti İsa, Hazreti Musa, peygamberlerin geçiş yeri, Miraç yeri, işte göğün kapısının açıldığı yer, bir sürü dini, yani gökle yerin beraberliğinin yaşandığı bir yer. Ama bugün bütün bunların dışındaymış gibi bir hayat yaşıyoruz biz.
Hocam işte 20 kilometre ötede Tel Aviv var. Oradan gittiniz herhalde değil mi?
Evet,
havaalanından.
Evet,
ben de öyle gittim.
Evet,
yani evet. Tel Aviv havaalanıyla, Tel Aviv ile, Yafa ile, Hayfa ile Kudüs'ün hiçbir alakası yok.
Hiçbir alakası yok. Bambaşka bir dünya. Ama öte yani orada seküler çağda yaşamamızı hissetmemizin nedeni orada dini ve manevi bir hayatı çok yakından hissetmemden kaynaklandı.
Tabii, doğru.
Yani o hissiyatı işte bir Kabe'de, Medine'de hissettim.
Üçüncü harem bu da netice.
Hakikaten yani çok muhteşem bir şeydi. Dolayısıyla bu çağımız bir seküler çağ ve hepimiz bunun içinde yaşıyoruz. Müslümanlar da yaşıyor bunun içinde.
Evet,
zaman zaman onlar da bu seküler bilinçten etkilenerek yorumlar yapıyor. Biraz sonra oraya geçeceğiz. Dolayısıyla yeniden konumuza dönersek, bu profesörün, bu vekilin konuştuğu o zihniyet dünyası simgeliyor. Yani biz artık seküler bir çağdayız, ilerledik. Bütün kutsal manevi değerlerden çıkarak
açtık onları.
Açtık. Biz böylece insanların ortak dünyasını kuracağız. İnsanlık alemi. Comte buna insanlık dini diyor ya.
Aslında. İnsanlık dini diyor.
İçinde din olmayan bir din. Yani.
Şey gibi değil mi hocam biraz? Yani böyle hani biz arkaik dönemdeki şehirleri gezeriz ya, kalıntıları,
evet,
harabeleri.
Evet, evet.
Bir yandan deriz ki ya falan, ama bir yandan da hep böyle içimizde bir küçümsemeyle gezeriz değil mi?
Evet.
Yani
evet.
Taştan tuğladan bir şey yapmışlar falan.
Diye
yani
bakıyorum.
Orada gezerken bile şeyin güzel bir kitabı var. Şimdi ismi aklıma gelmedi. Turist diye. Turistin psikolojik altyapısını inceliyor. Özellikle batılı turistlerin doğuyu gezerken aslında diyor turistin gezme ritüeli hep ben ne kadar üstünüm.
Tabii.
Bu gezdiğim
çok
yerler
güzel.
Ne kadar düşük.
Çok
i̇şte
doğru.
Hep niye hep egzantrik yerlere gidiyor?
Çok
i̇şte
doğru.
Bak düşük yerler geziyorum. Biz de o harabeleri falan geziyoruz. O gözde bir bakış açısı var.
Evet.
Bir de hocam şu geldi aklıma şimdi siz bu konulara izah ederken. Yani burada da şöyle bir paradoks yok mu? Bir yandan diyorsunuz ki biz bunlar ortak değer haline geldi artık bu. E peki de bunları ortak değer yani tırnak içerisinde haline getiren ne?
Evet.
Kutsallık değil mi?
Tabii.
Din değil
tabii.
mi? Yani kimse Ayasofya'nın mimarisi için zaten eğer mimariden dolayı ortak değer diyorsa iyice zavallı bir pozisyon da.
Yani o turizm tabii turizm kelimesi de enteresan. Turun bir ideoloji olması.
Değil mi?
Gezmenin başlı başına bir ideoloji olması.
Gezmek için gezmek.
Değil mi? Biz de ne diyoruz? Ziyaret etmek. Seyahat etmek.
Veya ibret almak için gezmek.
İbret almak için gezeriz. Yani biz gittiğimizde oranın yani diyelim Nakşibend Hazretlerinin türbesine gittik. Maturidi Hazretlerinin türbesine Semerkant'ta gittik.
Gittiniz değil mi geçen?
Nasip oldu. Ya. En çok gitmek istediğim yerlerden biriydi Semerkant. Yani Semerkant'a doyamadım ben o şeye.
Ya.
Yani oradaki o işte diyelim rasathane var, medrese var.
Ali Kuşçu'nun yaptığı, Ali Kuşçu diyecektim pardon, Ulubey'in.
Ulubey'in yaptığı, Ubeydullah Ahrar Efendi'nin onların yaşamları, onların burada geçip gitmesi. Onları düşündüm. Farabi Bağdat'a giderken buradan geçmiştir dedim falanlar okumuştur. Bütün o medeniyetin hani kültürün mirasın ruh dünyasıyla bir etkileşim içine girebiliyorsun. Bu ayrı bir şey. Bunu yapan sanat kar insanlar var, alimler
felsefeciler
var, düşünürler var, felsefeciler var.
Şeyde de değil mi hocam?
Onlara saygı duyarız.
Daha iyi bilirsiniz. Heidelberg'de galiba felsefe yolu var.
Evet.
Böyle bir yol. Orada özellikle büyük felsefeciler yürüyerek düşünülmüş.
Evet. Yani bu.
Hatta mesela Nurettin Topçu'da okumuştum ben hocam. Hı-hı. Nurettin Topçu'nun hayatında. Karşıda oturmasına rağmen vapurdan inermiş Üsküdar'da.
Evet.
Küçük Çamlıca'ya kadar yürürmüş.
Ya.
Tabii o yılların İstanbul'unu düşün. Ve yürüyerek de tefekkür edermiş. Evet. Özellikle baharın ilk uyandığı zamanlarda.
Bizde meşayilerde zaten yürümek demek var. Ya yürüyerek öğretme. O nedenle yani bizde ziyaretleşmek önemlidir. Efendim sırf yeme içme ne kadar büyük bir şeymiş. Ne kadar önemli bir şeymiş.
O da hani, bir tüketim aslında.
Bu tüketim. Hani bizimkiler der ya yediğin içtiğin sana kalsın.
Gezip gördüğünü.
Gezip gördüğünü anlat. Niye anlat? İbret almak, hissetmek. Bizim böyle avamdan insanlarımız, geçen sene bir kadın mesela Yalova'dan hanım tarafından akraba Kabe'ye gidip gelişini anlatıyor. Kadın ağlıyor. Ya, o kadar etkilendim ya, ki.
Orada ruh var. Ruhu buluyor.
Yani, evet yani. Müthiş bir şey bu yani. Şimdi Sultanahmet'te de Ayasofya'da da bu ruhla gezenler, dolaşanlara eyvallahımız var, saygımız var. İnsanlık mirası deyince burada kutsallık din en temel şeylerden birisi. Bakın Hazreti Adem'den bugüne nice ideolojiler gelip geçti, nice isimler gelip geçti. Ama Hazreti Muhammed, Hazreti Musa, Hazreti İsa, büyük peygamberler, kitapları, bilgileri hala aydınlatmaya devam ediyor. Allah'ın kelamı hala devam ediyor. Dolayısıyla evrensel olan üstelik Türkiye'de, efendim Arapa'da, doğuya da, batıya da, kuzeye de, güneye de devam ediyor. İşte insanlık mirası budur. Bunun tarihte oluşan tecrübesi, tarihte oluşan mimarisi, tarihte oluşan tabii güzelliği, sesi, ses olarak varoluşu.
Ama o kutsallığıyla mirastır bu.
Tabii.
Yani şimdi, mesela Süleymaniye'de hocam biz öğrenciliğimizde Beyazıt'ta okuduk biz. Öğrencimize giderdik vakit namazına. Ya hocam o Avrupalı turistlere bakarsınız. Yani zahiren bakın bitti turist yani.
Evet. Evet.
Ama o Süleymaniye'de halının üstüne yatar adam.
Ya.
O Süleymaniye'nin kubbesini.
Evet.
İçindeki o hal. Ya orada şunu çok net görüyordunuz ki ya bu adam ruhu buradan besleniyor.
Ya.
Belki kendi farkında değil. Ama yani nasıl siz bir suyun sıcak soğuk olduğunu bilmeseniz de girince üşürsünüz. O adamcağız da oradan işte eğer bu insanlığın değeri ise o ruha sahip insanın ruhunun aldığı değer diye bakmak lazım. Yoksa evet, bunu soyutlayalım. Taş bina. Ne o? New York'ta daha iyisi var o zaman diyeyim o zaman. Evet. Öyle mi yani bu
evet,
işin ucu?
Evet. Siz İstanbul Hukuk'tan mı okudunuz?
İstanbul Hukuk'tan.
Ben de İstanbul Edebiyat'ta Sosyoloji'de Laleli'de okudum. Şimdi o bizim bölge önemli biliyorsunuz ya, değil mi? Camiler, ondan tabii sonra minareler, kubbeler, ezan sesleri, o kültürel ortam.
Tabii.
O Laleli'den diyelim ki işte Topkapı'ya kadar olan divan yolu.
Divan yolu.
Şimdi burada yürüdüğünüzde gördüklerinizde imgelerle değil mi? Kutsal tabii, dünyanın, kutsal mirasın imgeleriyle besleniyorsunuz. Aslında İstanbul Üniversitesi'nin bize verdiğinden daha çok belki bu bölgede yaşadıklarımız, doğru, duyduklarımız, aldıklarımızdır yani.
Doğru.
O açıdan bizim sur içini, en azından İstanbul'un sur içinin bu kutsal mirasını korumamız, geliştirmemiz ve ihya etmemiz gerekir. Bu biz Müslümanlara, Türklere çok büyük bir vazifedir aslında. Yani bunu şeylere terk etmemek gerekiyor. Hani turistler gelsin eyvallah ama turistlerin gelip gezdiği, eğlendiği, içkisini içtiği, bilmem ne yaptığı. Diyelim ki gitsin Taksim'de bunu yapsın, Kadıköy'de bunu yapsın. Ama sur içinde Ayasofya'yı, işte Süleymaniye'yi, Sultanahmet'i, Beyazıt'ı, camileri, kubbeleri, minareleri, sesleri, bunları hissetsin yani.
Kudüs gibi.
Kudüs gibi Kudüs yani, böyle olsun yani.
Kutsiyetten geliyor muhtemelen kelime itibariyle hocam, yani şehre girer girmez.
Evet.
Ya ben farklı bir yere girdim diyorsunuz yani.
O seküler dünyadan kopuyorsunuz, değil mi?
İlahi
yani bizim Osmanlı gidiyor camilerde hep öyle değil mi?
Aynen öyle hocam.
Bahçeye girdiğinizde
önce bir avluyla hafif alıyor sizi.
Evet.
İçeriye hazırlıyor. Ondan sonra da içeriye sokunca tamamen
ayrı. Avludan sonra bir yani mesela şeyi düşüneyim. Valide Sultan'ı düşünelim Üsküdar'da. Avluya ya giriyorsunuz, sonra basamaklar çıkıyorsunuz. Tabii. Başka bir avlu geliyor.
Sembolik imgelem çok var, önemli bir şey değil mi hocam?
Evet.
Yani sembolik imgeleme bu devrin insanı çok atlıyor
çok,
aslında.
Çok
yani çok maruz kalıyor.
Evet.
Ama farkında değil. Aslında kendi çok atlıyor. Yani o her bir taşın, tuğlanın, formun
evet,
bir sembolü var. Geçen şeyin eserinde okudum hocam. Turan Hoca'nın, Turan Koç'un.
Turan Koç. O
İslam
bu
estetiği
çok iyi.
Ya hocam müthiş. Yani o şunu diyor. Aslında İslam estetiği, İslam sanatı dediğinizdeki her estetik diyor, kaygı, musavviri hakiki olan Cenab-ı Hakk'ı hissettirir. Anlatamaz da diyor.
Evet.
Hissettirmeye matuf. Müthiş bir şey. Yani.
Çok güzel.
Tevhid.
Çok doğru.
Yani sanatta da tevhid, ilimde de tevhid.
Evet. Evet. Çok doğru. Dolayısıyla yeniden gelirsek Ayasofya ve Sultanahmet sıradan eserler değil. Yani bunlar yüzlerce yılı, asırları aşarak gelen kutsal mabetler. Bunlar varlığını sürdürüyor ve bunlar aslında müze olmayı değil, mabet olarak varlıklarını sürdürmeleri gerekir.
Değil mi?
Yani Ayasofya'nın da mabet olarak sürmesi lazım. Müze olarak neden devam etsin yani? Müze daha çok modern dönemde aslında Fransız ihtilaliyle beraber başlayan bir şey. Ulus devletlere yeni bir kimlik inşa etmek, üretmek üzere geliştirilen bir şey.
Bir de sömürgeleştirdikleri ülkelerdeki eserleri çalıp çırpıp.
Hem de nasıl?
Berlin Müzesi, British Museum gibi.
Bir Avrupalı yazarın dediği gibi Avrupa'daki büyük müzeleri gezdiğiniz zaman öyle bir heyecan hissedersiniz ki ritüellerin coşkusuyla bütünleştiğinizi görürsünüz diyor.
Çünkü kendi toprak köklerinde böyle bir şey yok.
Yani siz de gitmişsinizdir. Mesela Viyana'da büyük müze var diyelim. Diğer birçok yerde var. O müzelerde bakıyorsunuz insanlar, Avrupalılar işte orada, yine orada bir sürü mitolojik anlatılar var. Hazreti İsa'nın şeyi var, çarmıha gerilişi var, diğer şeyler var. Kiliseye gitmiyorlar ama oradan besleniyorlar. O simgelerle, o heyecanlarla, o bilgilerle, o mirasla, değil mi?
Tabii.
Bunlar bu müzelerle aktarılıyor artık. Dolayısıyla
çünkü şey kalmadı,
mabedini kaybetmişler. Kutsallığını kaybetmişler. Seküler bir kutsallık tabiri caizse üretiyorlar, oluşturmaya çalışıyorlar.
Hocam şey de yapmadı mı? Yani şimdi Cumhuriyet'te ilk 10, özellikle 10-15 yılında kendi kutsal interlandını inkar ettiği için döndü. Yani biz bugün anlayamıyoruz ama mesela benim kendi babam 1927 doğumlu. Dolayısıyla o yılları çocukluğunda yaşayan bir insan olduğu için hani o yıllardaki 19 Mayıs, o yıllardaki 23 Nisan nasıl dini ritüeller tırnak içerisinde hale getirilmiş çok net anlatır. Yani. O yıllardaki kılık kıyafet, o yıllardaki yaşantı. Yani siz aslında dini bir kenara attığınızı zannediyorsunuz ama kendiniz yerine bir seküler din inşa ediyorsunuz.
Seküler
kutsallık, biraz sonra ona değiniriz ikinci bölümde.
Aynen öyle.
Kendi yani kutsallıklarınızı inşa ediyorsunuz.
İnsan tapınma duygusunu hiçbir zaman yok edemez. Evet. Doğduğu zaman Allah ona tapınma duygusunu vermiş.
Descartes diyor değil mi hocam? Nasıl ki diyor, siz daha iyi bilirsiniz, nasıl ki bir ressam bir tablo yapıp da köşesine imzasını atarsa beni de bir yaratan var ki kafama varlığı fikrini koymuş diyor.
Evet.
Reddedemezsiniz bunu. Yani.
Evet, reddedemeyiz. O nedenle bu tapınmayı transfer ediyor. Aslında. Kişiye tapmaya transfer ediyor. Nefsine tapmaya transfer ediyor.
Max gibi.
Ona şey yapıyor, sınıfa transfer ediyor.
Sınıfa transfer, emeğe transfer ediyor.
Emeğe transfer, kişiye işte Lenin, Marx efendim bir takım böyle şahsiyetlere tapma, onların önüne secdeye
varma. Ve hiçbirinde hocam bunların çok ilginç, insanın ontolojik bir değer tanımlaması yok. Evet. Mesela Marx ne diyor? İnsan emeğiyle insandır. Diyor.
Evet.
Değil mi? Emekle tanımlıyor. Emekle tanımlıyor. Evet. Kapitaliste bakıyorsunuz, o da sermayeyle tanımlıyor.
Sermayeyle tanımlıyor.
Ama din, yani hak din İslam, Adem Aleyhisselam'dan beri akaid boyutuyla dediğimiz zaman direkt kendi ontolojik varlığıyla Halifetullah diye insan tanımlaması yapıyor.
Evet, evet. Sadece Allah'a ibadet edin, sadece ona abd olun, kul olun ki başka insanlara, maddeye, sınıfa, paraya, şuna buna
kul olmayın.
Kul olmayın. Özgür insanlar olun.
Özgür insanlar.
Özgür o zaman olunur yani.
Şeyin çok güzel bir sözü hocam. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, fıkıh özgürleştirir diyor.
Evet.
Çok müthiş bir söz yani. Fıkıh o, özgürleştirir
evet,
diyor.
Evet. Fıkıhla orada kastettiği bildiğimiz fıkıh mı?
Bildiğimiz fıkıh. Şey yani İslam fıkhından tabii
İslam
bahsediyor da biraz tabii o netameli devirler olduğu için kapalı geçiyor.
Evet, kapalı geçiyor. Çünkü fıkıh da ciddi anlamda işte insanın lehine ve aleyhine olan normları düzenleyen, değil mi?
Tabii.
Haklarını
yani fıkıh şöyle hocam, fıkıhçılar tarifliyor. Çok hülasa bir tarif. İnsanın menfaatine olanın peşinde koşup aleyhine olandan uzak durmasıdır.
Uzak durması.
Celbi menafi, defi menasip diyor. Mefasit diyor.
Yani sonuçta siz o fıkıhla illa da bir kişiyle, bir sınıfla kendisini özdeşleştirmek zorunda değilsiniz. O sınıf, o hanedan, o kişi senin için doğru budur, kötü budur demiyor.
Demiyor, yok.
Bağımsız oluyorsun fıkıh aracılığıyla. Fıkıh hocam, belirliyor çünkü yani.
Çok güzel bir tespit. Yani. Ben şunu gördüm geçen. Elmalılı Hamdi Hoca'nın, Hamdi Yazır Efendi'nin 1876 Anayasasına 1909 değişikliğine yazdığı bir şerh var. Mebus olarak. Hmm, evet. Akseki Antalya mebusu olarak yazmış. Evet. Orada diyor ki işte şey tartışılıyor. Hak, hukuk, insan hakları, tanzimat falan yeni girmiş ya. Diyor ki ya siz ne diyorsunuz diyor. Hak diyor ayağını sabitedir diyor. Ha. Niye? Vahiy kökenlidir.
Tabii hak öyle.
Şimdi bundan büyük özgürlük anlayışı olur mu hocam?
Evet.
Ötekinin özgürlük anlayışını o anayasa verdi, bu anayasa verdi.
Evet, hak işte emektir, hak sınıftır, hak paradır, tabii. Hak kişidir.
Kişidir.
Değil mi? O bu zaman diyor, köleleşiyorsun.
Bu diyor ayağını sabitedir diyor. Evet. Allah'ın verdiği, bu da kimse, hatta aynen şu ifadeyi, devlet diyor değil bunlara müdahale etmek, bunları koruyup geliştirmekle mükelleftir diyor.
Harika.
Müthiş bir tespit
var.
Yani.
Bir şey. Gerçekten öyle.
Hocam bir araya gidelim isterseniz. Evet. Erkam Radyo'nun muhterem dinleyenleri, Ergün Yıldırım hocamızla beraber Kırk Ambar programına devam ediyoruz efendim. Hocam o zaman bu sekülerleşme analizini biraz yaptık. Yani kısacası la dinileşme, dinden veya din kutsallıktan uzaklaştım. O zaman kutsal nedir, ne değildir? Evet. Kutsal bize ne veriyor? Ve bu kutsallık kaçışının sebebi ne olabilir? İsterseniz bunları biraz dinleyelim sizden.
Kutsallık kelimesi daha çok sosyolojide işte bereketli olan, canlı olan, hareketli olan, pozitif olan gibi anlamlara geliyor kelime olarak.
Ve öz Türkçe bir kelime.
Evet,
değil mi?
Öz Türkçe. Kuttan geliyor. Biz mübarek de diyoruz. Mübarek sanırım.
Bereket de deniyor.
Bereket, işte bereket, zenginlik bu anlamlara geliyor. Ve temelde biz tabii kutsallık deyince vahiy ile ilişkilendiririz.
Doğru.
Yani o vahiy kutsal olan bilgidir. Hmm. Allah'tan peygamberi aracılığıyla insanlara gönderilendir. Ama kutsallığın bu temel bilgisi işte ayetler farklı biçimde kendisini açarlar. Orada kalmazlar. Bu kutsallık bir mevlid olarak da ortaya çıkabilir. Bir ses olarak da ortaya çıkabilir.
Bir cami yapısı olarak.
Bir camide mimari tarz olarak ortaya çıkabilir.
Yani bir ıtri'nin bestesi de olabilir.
Evet. Bir menakıbnamede yani bir miraçnamede kendisini ortaya koyabilir edebiyatta. Bizim edebiyat tarihimize baktığımızda, bizim kasidelerimize diyelim baktığımızda birçok geniş açılımı vardır kutsallığın.
Hocam zaten divan edebiyatı dediniz kutsal. Yani siz bakmayın cahil cühela kesimi oradaki şarabı aşkı falan okuyup şey zannediyor. Evet. Yani adam içmiş etmiş affedersiniz şiir yazmış zannediyor. Çoğu şey terminoloji aslında altında malumunuz işte dil diyor, gönül işte şarap diyor, aşk diyor ne olduğu belli falan. Ama bunu bilmeyen Fuzuli'yi bile hocam aşk şairi zanneden adam var yani.
Dolayısıyla kadim kültürde asıl olan kutsaldır. Hmm. Kutsalın özü vahiy dediğimiz, kelam dediğimiz şey kutsalın özü değişmeyendir. Ebedi olandır. Çünkü onun sahibi, ilk sahibi değişmez ve ebedi olandır. Dolayısıyla o bütün insanlara evrenseldir aynı zamanda kutsal.
Güzel.
Bütün insanlara hitap eder. Aynı zamanda tarih üstüdür. Bütün tarihlere hitap eder. Biz vahyin kutsallığını ya vahiy dediğimizde mesela kıssalar da tarihte olmuş hadiselerin Allah tarafından kutsal bir tabiri caizse kurgu belki kelimesini bazıları şey karşılayabilir. Teşbihle insanlar ibret alacak biçimde insanlara sunulmasıdır. Dolayısıyla işte diyelim bugün tartıştırıldığı gibi kıssalar mittir, kutsal değildir gibi görüşler ortaya konuyor. Bunlar tamamıyla tarihseldir ve mitseldir deniyor. Bu çok ciddi kafaları karıştıran bir görüş. Bunun üzerine durmak gerekiyor.
Bunu evveliyatında batıniler söylüyordu.
Batiniler
de söylüyordu buna benzer. Yani şunu diyorlardı, orada bahsedilenler aslında semboldür.
Ben çok enteresan bir şey de bu son hazırladığım kitapta çok enteresan bir şeyle karşılaştım. Yunan Grek döneminde Greklerde İlça döneminde mitolojiyi okudum, epey araştırdım. Mitolojinin yine işte Mircea Eliade olsun, efendim Fraser olsun, Charles Taylor 19. yüzyıl antropologların geliştirdiği yaklaşımlara baktığımda mitoloji daha çok insanların düşleriyle, kurgularıyla, muhayyileleriyle ortaya çıkan bir şey oldu. Kararına vardım. O sonuca ulaştım. Ve Kur'an'a baktığımda, Kur'an'da da aslında geçmişlerin esatiri,
Esatir.
Aslında evet. Esatir tam da mitoloji yani.
Mitoloji. Yozlaşmış bir şey.
Evet. Nitekim Elmalı'nın o konuyla ilgili açıklamasına baktığımda Elmalı da Allah rahmet etsin bir baktım. Aa çok sevindim. Elmalı da baktım diyor ki bugün Avrupalıların mitoloji dediği şeydir diyor bu.
Esatir.
Evet esatir. Ha.
Hocam orada şu var bilmiyorum yani yanlış bir şey söylemiyorumdur.
Dolayısıyla
inşallah.
Allah mesela kısalar kelimesini ayrı kullanıyor. Bakın orada esatir kullanıyor. Ayrı. Mekkeli müşrikler de kısalara esatir diyor. Yani mitoloji diyorlar bakın. Hmm. Ve bugün bunu iddia eden tarihselcilik bakış açısıyla hareket eden kimi ilahiyatçılar da farkına varmadan Mekkeli müşrikler gibi Allah'ın kısalarına
en azından aynı terminolojide buluşuyorlar.
Aynı yani. Dilde buluşuyorlar en azından. Yani aynı bunlar müşriktir demiyorum tabii ben. Ama bakış açısı ve yöntem birbirine benziyor. Çok ciddi bir problem var burada. Kısa ne? Kur'an kısaları dediğimizde ise Kasas suresi var biliyorsunuz.
Tabii.
Ve daha çok haber kelimesiyle ifade edilir. Geçmişte peygamberlerin
Nebe.
Başında geçenler.
Nebe haber.
Değil
tabii.
mi? Haber olarak geçiyor. Türkçe ile ifade ettiğimizde peygamberlerin yaptığı tebliğ faaliyetleri, verdikleri mücadeleler, başından geçen olaylar, bunları hak haber olarak anlatmak. Bir de haber, hak haber diyor Kur'an-ı Kerim.
Hocam ilginç bir şey var.
Dolayısıyla kutsal haberdir yani. Bu. Hakikattir bu. Bu haberler bildiğimiz televizyon haberleri değil. Bu bildiğimiz Hakikat. Mitolojik haberler değil. Bu bildiğimiz tarihin tamamıyla ürünü olan haberler değil. Bu doğrudan Allah'ın peygamberlerine yaşattığı ve sonra da bunu alıp bugün bizim ibret almamız, hikmet hissetmemiz, sonuçlar çıkarmamız için bize gönderdiği ayetler diyor mesela yine.
Tabii tabii.
Ayetlerde iki anlamı var gibi geldi bana Halit Bey. Ne diyorsunuz? Bir, bunlar Kur'an-ı Kerim'in yani ayetleri olarak ayetler. Bir de
kevni ayetler dediğimiz yaratılış
evet,
ayetler. Hatta tarihi var. Ayetler de var.
Tarihi ayetler.
İbn Haldun buna çok değiniyor. Siz daha evet, biliyorsunuz hocam.
Estağfurullah.
Yani toplum tarihteki geçen olayları tarih felsefesine bağlarken bunlar da diyor ayetlerdir diyor.
Evet.
Hatta diyor ki geçmişin geleceğin geçmişe benzerliği suyun suya benzerliğinden daha yakındır diyor.
Evet.
Şimdi mesela ben not aldım hocam siz demin söylerken. Nebi ve peygamber değil mi?
Evet.
Biri Arapça biri Farsça haber demek.
Nebi de mi haber?
Nebi var. Arapça tabii Nebe'ül Azim var ya Amme suresi Nebe haber demek.
Bak.
Yani Nebe'ül Azim büyük bak haber sen. Geldi. Nedir o büyük haber? Müşrikleri rahatsız eden ahiret. Bak, bir dakika şimdi haber iki boyutu tabii. İleriye yani haber var bak başına bu gelecek.
Evet, evet.
Bir geçmiş haber var. Peygamberi de peygamberde Farsça bir ifade Arapça değil.
Evet.
Haber getiren anlamı.
Evet. Peygamber nereden kelimesi de mi haber getiren?
Tabii haber getiren demek. Peyk Arapça, Farsça haber demek bu çocuk.
Bak peygamber kelimesinin o anlamını da bilmiyordum. Çok
haber getiren demek. Yani nereden haber getiriyor? Bir geçmişten getiriyor bir de başına ileride şu gelecek diye.
İleride de getiriyor evet tabii. Yani o şey de var.
Bir de hocam bu kutsallığa ilişkin yani demin çok güzel bir ifadeniz olduğunu ben altını çizdim tekrar edeyim müsaadenizle. Yani bu kutsallık aslında insanı içinde yaşadığı fiziki veya şöyle söyleyeyim içinde yaşadığı zaman ve zemin boyutunun üstüne çıkarıyor.
Evet. Evet.
Çünkü insan üç boyut hatta zamanı da katıyor buna bazı fizikçiler.
Evet.
Dört boyutta mahdut bir yaratık.
Evet.
Ama siz bu şey dediğiniz zaman kutsal dediğimiz zaman kutsallığa atfettiğiniz değerlerle bir kere fizik olarak da ötesine çıkıyorsunuz. Zaman olarak da ötesine çıkıyorsunuz. Çoğu faraza ibadette hocam şey var. Aslında ibadetler insana bazı şeyleri hatırlatan ritüeller gibi sergileniyor. Daha da ilginci işte mesela hac değil mi?
Evet.
İbrahim
evet,
Aleyhisselam'ın evet, teslimiyeti.
Evet, evet.
Daha da ilginci bir hadis-i şerif var Peygamber Efendimiz'in. Buyuruyorlar ki işte gece kabirin karanlığından korkan teheccüd namazı kılsın. Mahşerdeki susuzluk için sıcak günlerde oruç tutun. Kıyametin dehşetli halleri içinde hac edin. Şimdi bu üç unsurda da aslında o ibadetin ritüelinde size atiye dönük bir şeye hazırlayan bir form var.
Evet.
O da ilginç
evet,
bir şey.
Çok
yani.
Çok önemli. Bu ritüellerin benzerliğinden bahsettik. Mesela diyelim ki büyük konserler dumanlar veriyorlar. Aynı şeyi tekrarlıyorlar. İnsanlar ritmik hareketlerde bulunuyorlar.
İbadet.
Spor şeylerinde ibadet bunlar hakikaten. Ama şu farkı var. bu ritüeller maddidir. Bu ritüeller çıkarlarla ilişkidir. Bu ritüeller endüstriyeldir.
Endüstriyel.
Ama Allah'a yönelen ritüeller böyle değil. Allah'a yönelen
ritüeller. Demin dedik ki hocam, Allah'a yönelen ritüelleri kaldırdığınız zaman yerine bir şey koymanız
lazım. Bir şey koymanız gerekiyor. Dolayısıyla bu bunlarda böyle bir şey var. Böyle bir açmaz var yani. Maddedir, endüstriyeldir. Ondan sonra paradır.
Paradır.
Ama Allah'a yönelen ritüellerde bunlar olmaz yani. Doğrudan Allah'a yönelen, Allah rızası için yapılan şeylerdir. İnsanlar camiye gidip namaz kılarken ya 5 lira alacağım veya şu mevkiye geleceğim veya bilmem ne derse Allah korusun riya diyoruz ya.
Tabii yani. Tabii. Şirke kadar yolu var deniyor.
Şirke yani. Kadar yolu var onu. Doğrudan Allah'a yönelmesi, onun rızasını içinde taşıması gerekiyor. Bu tabii kutsallık dediğiniz gibi bu tarih üstü bir şey.
Tabii.
Dolayısıyla tarihsel olamaz kutsal dediğimiz. Vahiy tarihsel olamaz. Tarih üstüdür. Allah kıssaları anlatırken tarih üstüne çıkarıyor. Hazreti Musa kıssasını anlattığı zaman biz orada en çok aldığımız şey ne? İbretlerden birisi. Birçoğu var. Firavun gibi büyük bir despot korku salabilir ama siz onun korkusu karşısında köleleşmeyin. Sadece Allah'a kul olun ve o zaman özgürlüğünüzü koruyabilirsiniz. O zaman insanlığınızı koruyabilirsiniz. O zaman sadece Allah'ı birleyen tevhid düşüncesinin doğrultusunda yürüyebilirsiniz. Yoksa milattan önce bilmem kaç bin yılında olmuş bir hadise bunu, yani hangi tarihte olmuş Allah veriyor mu? Hayır. Allah onu bu anlamla bize taşıyor. Dolayısıyla anlam kutsaldır ve bu anlam geçmişte değil, bugün de ve gelecekte de geçerlidir. Her zaman o Firavun'un da hangi Ramses olduğunu da bilmiyoruz. Değil mi? Firavun aynen kelimesi
öyle
kullanılıyor.
Aynen öyle hocam.
Bu önemli bir şey. Tarih üstüne çıkarmak ve bütün tarihlerde toplum üstüne çıkarmak
çok doğru.
Sadece Mısır toplumu için, Yahudi toplumu için geçerli değil.
Zaten hemen hemen Kur'an-ı Kerim'de yanılmıyorsam çok az yerde, mesela bir Yusuf suresinde geçiyor Mısır kelimesi.
Mısır kelimesi
onun dışında
değil
öyle
mi?
Şey geçmiyor yani.
Orada da kral, ama hangi kral? Hangi Ramses? Belli değil.
Değil,
hangi tarih?
Değil,
belli değil. Değil mi?
Değil.
Soyutlama var. Tarih soyutlama üstüne çıkarma var. Zaman üstüne çıkarma var. O nedenle Amerika'da okuyan birisi de veya gelecek 2050'de okuyan birisi de bizim gibi bir müminse aynı hissedecek. Yani doğru. Allah'a sadece kul olmak, yoksa bir rububiyet ve uluhiyet iddiasında olan birisine itaat edilirse köleleşirsiniz. Yahudiler orada köleleşti, mücadele bilinçlerini kaybettiler. O nedenle Hazreti Musa'ya ne dediler? Git Rabbinle savaş.
Rabbinle sen git Amerika kavmiyle savaş dediler yani.
Savaş
ne kadar ilginç bir şey.
Köle bir toplum çünkü. Köle olan savaşmayı bilemez, meydan okumayı bilemez, direnmeyi bilemez.
Doğru.
Bir toplumu yok etmek istiyorsanız köleleştirin. Bir insanı yok etmek istiyorsanız köleleştirin. Değil mi?
Tabii.
Yani ama efendi olmaya, yani olumlu anlamda efendi olmak istiyorsanız
kendi kendinde hakim olmaya diyelim.
Hakim doğru olmaya, mücadele etmeye, risk almaya, kritik etmeyi göze alacaksınız.
Tabii.
Adım atmayı göze alacaksınız.
Hatta hocam şey de diyorlar, yani bu Firavun'un askerleri arkalarına düşüp yaklaşınca bakıyorlar önlerinde Kızıldeniz, arkada Firavun, söylenmeye başlıyorlar Musa Aleyhisselam'a. Diyorlar ki ya biz orada iyiydik, rahattık, sen bizi yola çıkarttın, biz burada öleceğiz şimdi. Yani orada köleliği tercih ediyorlar.
Evet.
Yani tabii biz köle olarak kalıyorduk ama
evet,
ki yapmadığı zulüm de yok. Ayet-i Kerime'de diyor ki yani kızlarınızı alıyordu, oğullarınızı öldürüyordu, kızlarınızı bırakıyordu. Fena, bundan büyük ağır bir zulüm var. Ona rağmen o demek ki o nefse ve cana tapma o hale getiriyor ki her şeyden vazgeçiyor adam.
Evet.
Ben razıyım ona, yeter ki
Allah
ölmeyeyim.
Allah dışında diye birisini ilahlaştırdığınız zaman, taptığınız zaman, tanrılaştırdığınız zaman köleleşirsiniz.
Köleleşirsiniz.
Musa, Hazreti Musa kıssası bunu bize anlatıyor. Dehşet bir şey bu yani. Özgürlük konusunda bir manifesto aslında yani.
Tabii.
Hazreti Yusuf'a bakın, terk etme diyarını, seyahat etme, hicret etme. Değil mi?
Çileye katlanma.
Çileye katlanma. Ailenden uzaklaşma, değil mi?
Affetme sonunda.
Affetme, adaletle yönetme. Ondan sonra yorumlama yeteneği, yorum, Allah'ın verdiği ilim, hikmet.
O ilmin de çilelerden sonra gelmesi.
Çilelerden
sonra. O ilmin de Yusuf Aleyhisselam bunu değil bana mi? Rabbim verdi diyor.
Yani, bunu bana Rabbim verdi.
Ben şimdi bir yazı hazırlıyorum evet. hocam. İnşallah yakında yayınlanacak herhalde.
İnşallah.
Şey dedim ismine, yani ilmin de kavrunu olabilir insan. Yani malın kavrunu olmak için.
Çok güzel.
Karun ne diyor?
Çok güzel.
Bu malı ben kazandım diyor.
Çok güzel.
İlmin de kavrunu ne? Bu ilmi ben kazandım demek. Allah muhafaza.
Aynı Kur'an-ı Kerim'de ayetin ismini şu an hatırlamıyorum. Onun için de elmalıya baktım, yine çok hoşuma gitti. İlim ki insanları şaşırttı diyor.
Ha, oradan.
Evet. Düşün yani, ilim her zaman bize şey değil. Eğer biz o ilmi benlik davası yaparsak, o ilim bizi şaşırtabilir. Eğer o ilim bozuk bir ilimse öyle de olabiliyor. Yani tarihselcilik bir bilimsel yöntem ve insanları şaşırtıyor.
Veya başka yoldan daha tehlikeli çıkartıyor. Bir şey var hocam. Ben hep onu söylüyorum. Yani biz mesela ilim diyoruz, batılı bilim diyor.
Bilim diyor.
Bilimin kökü bilmekten geliyor. Halbuki evet. melekler ne diyor Cenab-ı Hakk'a? Senin bildirdiğinden başka bizim bilgimiz yoktur diyor. Orada da ontolojik olarak bilgiye sahiplenme var. Yani batı insanı diyor ki bilim benim, benden kaynağı evet. da benim diyor.
Onu bir iktidar
aynen biliyorum görme. Ben bunu orijine ettim diyor. Öteki türlü el alimden geliyor. Yani benim bilgim yok, sen bana bildirdin. Biz onu savunuyoruz.
Evet.
Batılı ben ona halbuki diyor senden, ben kendimden geldi diyor. Yani bu tarihselcilik meselesinde hocam demin ifadenizin tekrar ben altını çizeyim, çok etkilendim. Yani bir şeyin hakikaten tarihsel olabilmesi için, tarih indinde değer kazanabilmesi için iki unsura ihtiyacı var. Biri coğrafya, biri zaman.
Evet.
Ya şimdi siz Kadeş Savaşı dediğiniz zaman bir evet. diyorsunuz ki nerede oldu?
Evet.
Kimlerle oldu? Ne zaman evet. oldu? Bunlar olmadan Kadeş Savaşı tarihi diye bir şey olabilir mi?
Olamaz.
Halbuki Kur'an-ı Kerim'e bakın. Demin ifade ettiğiniz gibi bir zaman yok.
Zaman yok.
Evet. İki coğrafya yok.
Coğrafya yok.
Üç şahıs yok. Bu da bir meydan okuma. Evet.
Aynen öyle.
Müthiş bir meydan okuma.
Müthiş bir şey yani.
Siz diyor kıssanın özüne bakın diyor.
Özüne bakın diyor.
O kavim bu kavim mühim değil yani.
O mühim değil. Aynen öyle. Ve o toplumlarla bir toplumların işte ayetlerini bize açıklıyor yani. İbn Haldun doğru diyorsunuz.
Tabii.
Ben de sosyolojiyle ilgili olduğum için.
Estağfurullah.
Nasip olursa benim de yaptığım bir çalışma var. Ben de sosyoloji Allah'ın ayetlerini, tecellilerini araştıran bir bilim olarak tanımlıyorum mesela.
Kesin öyle hocam.
Yani inşallah.
Yani bize bunu öyle öğretmişlerdi. Evet. Siz haddimiz değil sizin yanınızda sosyoloji ama sosyoloji deskriptif yani tanımlayıcı evet. bir bilimdir. Tamam. Neyi tanımlıyor?
Evet, neyi tanımlıyor?
Allah'ın koyduğu ayetleri tanımlıyor tamam. yani netice aynen. itibariyle.
Aynen.
Yani su, şu elimizdeki su 100 derecede buharlaşıyor mu hocam? Buharlaşıyor. Aynen. Demek ki toplumda da öyle kaideler var.
Var. O nedenle o geçmiş kavimler dediği Allah orada bize ayetler gösteriyor.
Hatta üçte ikisi diyorlar olan. Biliyor musunuz hocam?
Evet.
Kur'an-ı Kerim kıssaları bir kavle göre üçte iki galiba Kur'an-ı Kerim.
Bir de şöyle bir yönü var kıssanın. Kısa bir anlatım tekniği edebiyat açısından da. Çok etkileyici,
tabii.
çok önemli. Yani bir sürü olguyu, bir sürü meseleyi bir
hikaye ederek.
Hikayeleyerek daha tatlı, daha sıcak, daha etkileyici bir biçime sokuyorsunuz.
Doğru.
Bugün bizim şeyimize bakın, Türk geleneğinde, hikaye geleneğine bakın. Yani Leyla ve Mecnun diyelim.
Tabii.
Bir ara Sezai Bey'e sormuştum. Türkçe'de 80 versiyonu var diyor.
Allah Allah.
Bir de Araplar kaç versiyonu var? Farsların kaç versiyonu var?
Tabii.
Değil mi?
Sözlü kültür bizimki çünkü.
Yani sözlü kültürümüz. Mesnevi'yi okuduğunuz zaman hikayeleri çıkarırsanız Mesnevi ortada kalır mı? Değil mi?
Doğru.
Dolayısıyla aslında hikayeleme, kıssalama yöntemi Allah kullanmış. Ondan sonra gelenler de onu devam ettirmiş. Kıssahanlar olmuş.
Tabii.
Bunlar bazen aşırıya kaçmışlar. O nedenle uyarılmış. Eyvallah. Ama yine de menkıbe geleneği
metodolojiye bakıyoruz biz.
Değil mi? Yani nesnel gerçeklik olarak değil, metodoloji olarak, perspektif tabii. olarak, anlatım tekniği olarak sıcak yani muhabbet dolu.
Hocam biz bunu şöyle kaybettik biliyor musunuz? Yani üniversitelerimize özellikle sosyal bilimlere Alman ekolünün girmesiyle.
Evet.
Çünkü Almanlar bu hikayelerden hiç anlamazlar.
Hiç anlamazlar. Çok doğru.
O NATO mermer, NATO kafayla biz bunu kaybettik. Daha böyle kazuist,
çok doğru.
daha teorik zeminli anlatmaya çalışan, hı. dolayısıyla da halka indirgeyemediğimiz bir evet. sosyal bilim dili oluştu bizde. Almanlardan ötürü
maalesef,
diye yorumluyorum ben bunu.
Maalesef.
Anglo-Saksonlar böyle değil mesela.
Değil şey Fransızlar edebiyatı.
Fransızlar romanda, da iyi ama İngilizler iyi. Bu işte.
Almanlarda bir Goethe var, başka yok yani. Nietzsche'si, Heidegger'i bilmem işte Feuerbach. Hepsi şey yani hikaye mike. İşte anlatı kısa değil. Doğrudan akıl, soğuk akıl, nesnel akıl, maddi akıl, dünyevi akıl.
O yüzden de işlevsel değil hocam. Evet. Yani bu kadar adam yetiştiriyorsunuz, bir devlet kuramıyorsunuz.
Ondan
yok, 1871'e kadar bir tane devletiniz yok.
Soğuk akıldan çıkıyor. Heidegger çıkıyor, sonra Hitler çıkıyor.
Bir tane devlet yok. Kurduğunuz 1871'deki devlet de 1945'te yıkılıyor. Yani şu anda Almanya var ama bence böyle bir Fransa gibi şu anda bir
hatta bir emperyal dünyaya götüren aşk, muhabbet değil
hatta
mi?
Hatta başka bir şey söyleyeyim. Yok. Bir Almanya'da bana bir Alman söyledi. Çok güldüm ama dedim tebrik ediyorum. Almanya için biz de devlet falan değiliz. Deutschland GmbH'yiz dedi. Biz Almanya Limited şirketiyiz dedi. Yani tek bildiğimiz dedi makine üretip satmak çünkü dedi. Bu sözlü kültürü kaybettik hocam. O yüzden ben onun etkisindeyim yani. Bunu geliştirmek lazım.
Bu biraz da tarihselciler tabii mesela Rudolf Bultmann bir Alman teolog. O da tam tersine aslında teolojiyi de tarihselcilik temelinde yapılandırıyor. Ve İncil'i mitolojiden, menkıbelerden arındırmaya çalışıyor. Bunu kendisine vazife yapıyor.
Ha bildim onu tamam.
Türkçe'ye de var.
Tabii ama hocam orada
bizimkiler
şu var.
Bizimkiler de ondan etkileniyorlar. Bultmann'ın bu yöntemini Kur'an'a götürüp Kur'an'ı güya kısalardan arındırarak rasyonalize edecekler.
Ama hocam,
taklitçilik var yani burada dikkat ediyorsan.
Tabii
yani.
Ve taklit ettiğiniz yani, şeye ilişkin çok saçma sapan bir taklit etme var.
Saçma
yani,
sapan, bozma
şimdi
yani.
İncil'e baktığınız zaman veya işte İncil demeyelim işte Muharref İncil'e baktığınız
Muharref
zaman.
Muharref İncil'e evet.
Yani bize lisede din hocamız söylemişti ya kardeşim dedi bu nasıl kitap dedi. İsa Aleyhisselam'ın öldükten sonraki 30 yıla ilişkin bir hikaye anlatıyor. Ya.
Tabii.
Bu kitap peygambere inmedi mi? Peygamber vefat ettikten sonra nasıl o kitapta? Bunu bir papaza sonra şöyle diyorlar. İşte o Rabia haşa. Rab'a ilişkin hikaye de ayettir. Onu da koyduk içine. Şimdi böyle bir saçma sapan tahrif edilmiş bir şeye dönüp böyle bir yaklaşım getirmek tamam.
Yani onlar bir yönüyle haklı. Çünkü tahrif edilmiş. Ondan sonra bu tarifattan kurtulmak istiyor
adam.
Ama bizim kitabımızda böyle bir şey yok yani. Kıssalar Allah'ın işte nebi kelimesinde enteresan dediniz yani haberler getiren. Yani.
Haber getiren. Yani. Anün nebeyl azim diyor yani büyük haber. O büyük haber tabii haberi, ahiret haberi.
Ahiret haberi.
Geçmişten de geliyor, ahiretten de geliyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Programın süresini biraz aştık gibi.
Ben teşekkür ederim.
Kısmetse herhalde 1-2 hafta beraber olacağız öyle gözüküyor.
İnşallah.
Çok keyif aldım. Sürçülisan etsek. Önce sizden sonra seyircilerimizden özür diliyorum efendim. Kıymetli Erkam Radyo'nun muhterem dinleyenleri, Kırkambar programımızı burada son veriyoruz. Ergün Yıldırım hocamızla beraber. Haftaya aynı saatte tekrar beraber olmak niyetiyle hepinize Allah'a emanet ederiz efendim.